Ayrım 47. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez, sayfa 404. Kendimi toparlamış olarak, daha ilk bölümünde bile sayılmazken, La Casa'yı yazdığım haberleriyle neşe içinde Cartagena'ya döndüm. Zabala ve Hector beni harika çocuk gibi karşıladılar. Üniversitedeki iyi yürekli öğretmenlerim beni olduğum gibi kabul etmeye razı görünüyorlardı. El Universal'de seyrek olarak parasını parça başı aldığım yazılar yazmaya devam ediyordum. Öykücü olarak ünüm neredeyse yalnızca Üstad Zabala'yı memnun etmek için yazdıklarımla kör topal ilerliyordu. Aynanın diyaloğu ve Üç Uyur Gezer için tatsızlıklar El Espectador'da yayınlandı. Her ikisinde de önceki öykülerimin ilk retoriğinden kurtuldumsa da bataklıktan çıkmayı başaramamıştım. Cartagena'ya bile ülkenin geri kalanını ele geçiren politik gerilim bulaşmıştı. Bu çok ciddi bir şeyin meydana geleceğine ilişkin bir öngörü olarak kabul edilmeliydi. Yıl sonunda liberaller, politik çağcizlerin vahşiliği nedeniyle tüm hatlarda seçimlerden çekildiklerini ilan ettiler. Ama hükümeti alaşağı etmek için yer altında hazırladıkları planlarını açıklamadılar. Taşra'daki şiddet artıyor. İnsanlar kentlere kaçıyorlardı. Sansür basını bunların dolaylı yazmaya mecbur ediyordu. Kaçak liberallerin ülkenin farklı kesimlerinde, özellikle de Doğu Lanos'ta ülke topraklarının dörtte birinden fazlasını oluşturan uçsuz bucaksız bir yeşil çayır okyanusunda efsaneye dönüşen gerilla çeteleri oluşturdukları bilinmiyor değildi. Komutanları Guadalupe Salcedo, ordu tarafından bile efsanevi bir figür olarak görülüyor, el altından fotoğrafları dağıtılıyor, gizlice yüzlerce çoğaltılıyor, mihraplarda adına mumlar yakılıyordu. Della Espriella'nınkilerse söylediklerinden daha fazlasını biliyorlar. Duvarlarla çevrili karargahlarında muhafazakar rejim karşıtı bir askeri darbenin kaçınılmaz olduğundan söz ediyorlardı. Olup bitenlerin ayrıntılarını bilemiyordum. Üstad Zabala sokakta bir hareketlenme görür görmez gazeteye sığınmam konusunda uyardı beni. Öğleden sonra saat 3'te Americana dondurmacısında bir randevuma gittiğimde gerginlik elle tutulacak haldeydi. Ötekilerden biraz uzak bir masaya oturarak okumaya başlamıştım ki hiçbir zaman politikadan söz etmediğimiz eski bir sınıf arkadaşım geçerken yüzüme bakmadan "Gazeteye git, birazdan ortalık karışacak." dedi. Tam tersini yaptım. Gazetenin kapalı kapıları ardından değil de kentin tam merkezinden olayların nasıl gelişeceğini izlemek istemiştim. Birkaç dakika sonra Gobernasyon'un son derece iyi tanıdığım basın görevlisi masama oturdu. Ona beni etkisiz hale getirme görevi verilmiş olduğunu düşünemedim. Yarım saat kadar büyük bir masumiyetle onunla sohbet ettim. Gitmek için ayağa kalktığında ben farkına varmadan dondurmacının devasa salonunun boşalmış olduğunu gördüm. Bakışlarımı izledi ve saate baktı. Biri 10 geçiyordu. Kontrollü bir rahatlamayla "Kaygılanma, bir şey olmadı." dedi. Olan biten şuydu. En önemli liberal liderler her ne pahasına olursa olsun iktidarı elden kaçırmamaya kararlı olan muhafazakar rejimin tüm ülkede çığırından çıkardığı katliamlara bir son vererek resmi şiddeti durdurabilmek amacıyla demokrat askerlerle anlaşmaya varmışlardı. Bu liderlerin çoğu Başkan Ospina Perez'le varacakları bir anlaşma sonucunda barışı sağlayabilmek için 9 Nisan'da görüşmelere katılanlardı. Aradan 20 ay geçtikten sonra epeyce geç olarak fena halde aldatıldıklarını fark etmişlerdi. O günün başarısız eylemini liberal hükümette savaş bakanlığı yaptığından beri silahlı kuvvetlerin içinde son derece iyi ilişkilere sahip olan Plinio Mendoza Neira aracılığıyla bizzat liberal liderlerin başı Carlos Leras Restrepo emretmişti. Mendoza Neira'nın tüm ülkedeki önde gelen parti üyelerinin gizli işbirliğiyle düzenlediği eylemin o gün şafakta hava kuvvetlerinin başkanlık sarayını bombalamasıyla başlaması öngörülüyordu. Hareket Cartagena ve Apia'daki deniz üstlerince ülkedeki askeri garnizonların büyük bir bölümü tarafından ve ulusal bir uzlaşma sağlanabilmesi için iktidarın sivil bir hükümete geçmesi adına iktidarı ele geçirmeye kararlı sendika kuruluşlarınca desteklenecekti. Ancak başarısızlıktan sonra eylem için öngörülen tarihin 2 gün öncesinde eski başkan Eduardo Santos'un Bogota'daki evinde liberalleri ve darbenin liderlerini projeyi son bir kez gözden geçirmek için topladığı öğrenildi. Tartışmanın ortasında biri geleneksel soruyu sormuş. Kan akacak mı? Kimse hayır diyecek kadar saf ya da ikiyüzlü değilmiş. Öbür liderler kan akmaması için her türlü önlemi aldıklarını ama öngörülemeyen durumlar için sihirli reçetelerinin olmadığını söylemişler. Kendi komplolarının büyüklüğünden korkan liberal yönetim hiç tartışmadan karşı emri vermiş. İşe karışmış olan ama karşı emri zamanında almayan bir sürü insan darbe girişimi sırasında tutuklanmış ya da öldürülmüştü. Mendoza'ya iktidarı ele geçirene kadar tek başına devam etmesi önerilmişse de o bunu politik değil de daha çok etik nedenlerle kabul etmemiş, liberallerin işe karışan herkesi uyaracak zamanları da yöntemleri de yokmuş. Mendoza, Venezuela elçiliğine sığınarak 4 yıl Caracas'ta sürgün yaşadı. Böylece yokluğunda başkaldırı suçundan onu 25 yıl hapse mahkum eden askeri mahkemeden de paçayı kurtarmış oldu. Tam 52 yıl sonra onun izni olmadan Caracas'taki sürgün yıllarını ve yaşamının geri kalanını iktidardaki muhafazakarların neden olduğu ağır bilanço nedeniyle pişmanlık içinde geçirdiğini yazarken elim titremiyor. 300 binden fazla ölü. Benim için de bir anlamda çok önemli bir dönemdi. 2 aydan kısa bir süre içinde hukuk fakültesindeki 3. yılımda başarısız oldum ve El Universal'le ilişiğimi kestim. Çünkü geleceğimi ikisinde de göremiyordum. Bahanem daha yeni başladığım romanıma zaman ayırmaktı. Ama yüreğimde bunun ne gerçek ne de yalan olduğunu biliyordum. Roman projem Faulkner'dan öğrendiğim pek az iyi şey ve aceliğimin beceriksizlikleri yüzünden yakında gözüme safsata gibi görünmeye başlayacaktı. Kısa sürede insanın özünü açık etmeden yazdığına paralel öyküler anlatmasının anlamın ve yazmanın değerli bir parçası olduğunu öğrendim. Ama durum hiç de böyle değildi. Gösterecek bir şeyim olmadığından dinleyicilerimi eğlendirmek ve kendimi kandırmak için durmadan kendisinden söz edilen bir roman uydurdum. Bu farkındalık beni projemi başından sonuna kadar adım adım yeniden düşünmek zorunda bıraktı. Romanım değiştire değiştire yazdığım 40 sayfanın ötesine hiçbir zaman geçemediyse de gazetelerde ve dergilerde söze edildi. Ben de ettim. Hatta bazı hayali okurlar pek akıllı ön değerlendirmeler kaleme aldılar. Aslında bu paralel projeler anlatma geleneğinin nedeninden yakınmak değil, ona şefkat duymak gerekir. Yazma korkusu, yazmama korkusu kadar dayanılmaz olabilir. Ayrıca ben gerçek öyküyü anlatmanın uğursuzluk getireceğine de inanıyordum. Bazen sözlü anlatımın yazılıdan daha iyi olması beni teselli ediyordu kuşkusuz. Böylelikle hiç farkına varmadan edebiyatta yeni bir tür icat etmiş olduk. Hikayenin hikayesi. Gerçeğin gerçeği ise nasıl yaşamaya devam edeceğimi bilemediğimdi. Sükre'de geçirdiğim iyileşme dönemi, yaşamda nereye gittiğimi bilmediğimi fark etmemi sağladıysa da ne doğru rota hakkında ipuçları verdi ne de annemleri kendi kararlarımı kendim verecek özgürlüğüm olursa ölmeyeceklerine inandırmamı sağlayacak bir gerekçe. Cartagena'ya gelmeden önce annemin ev harcamalarından aşırarak bana verdiği 200 pezoyla Barranquilla'ya gittim. 1949 yılının 15 Aralık günü öğleden sonra saat 5'te Mundo kitapçısına girip Mayıs ayında unutulmaz senyor Razore ile Barranquilla'ya gidip de birlikte bir gece geçirdikten sonra bir daha hiç görmediğim arkadaşlarımı beklemeye başladım. Yanımda içinde bir kat yedek giysi, birkaç kitap ve taslaklarımı koyduğum deri çantadan başka bir şey olmayan bir plaj çantası vardı. Benden birkaç dakika sonra birbiri ardına kitapçıya girdiler. New York'taki Alvaro Chepeta'nın katılamadığı gürültülü bir karşılama oldu. Grup tamamlanınca ilk içkilerimizi içmek için bu kez kitapçının yanındaki Kolombiya kahvesine değil de daha yakın dostların takıldığı karşı kaldırımdaki yeni açılan Cepi'ye gittik. Ne o gece ne de yaşamımın geri kalanı için bir rotam vardı. Tuhaf olansa bu rotayı Barranquilla'da bulabileceğimi düşünmememdi. Oraya gitmemin nedeni edebiyattan söz etmek ve Sükre'ye gönderdikleri kitaplar için şahsen teşekkür etmekti. İlkine fazlasıyla sahiptik de defalarca denedimse de ikincisini yerine getiremedim. Çünkü grubun kendi aramızda teşekkür edip teşekkür kabul etmeye karşı ciddi bir korkusu vardı. German Vargas o gece 12 kişi için bir yemek uydurdu. Gazeteciler, ressamlar, noterlerden tutun da kendine özgü algılama ve yönetme biçimiyle tipik bir Barankilalı muhafazakar olan vali bile aramızdaydı. Çoğunluk gece yarısını biraz geçe gitti. Geri kalanlar bir süre sonra sızdılar. Sonunda geriye benimle birlikte aklı başında sayılabilecek vali ile gençliğimizin sabahlamalarından birini yaşayan Alfonso ve German kaldı. O gece yapılan uzun sohbetlerde validen o kanlı yıllarda kenti yönetenlerin doğası hakkında şaşırtıcı bir ders aldım. Ona göre uygulanan barbar politikanın getirdiği yıkımın en ızdırap veren yanı, yiyecek bir lokmaları ve başlarını sokacak bir damları olmadan kentlere sığınanların etkileyici sayısıydı. Böyle devam ederse dedi, silahların da yardımıyla partimin gelecek seçimlere kadar rakibi falan kalmayacak ve mutlak iktidarı ele geçirecekler. Tek istisna Barranquilla'ydı ona göre. Farklı politik görüşlerin bir arada yaşadığı bir kültürle uyum içinde bir tutum benimseyip, yerel muhafazakarlar da kendilerine düşeni yerine getirince kasırganın tam gözünde barışçıl bir sığınak yaratmışlardı. Etik bir gözlem yapmak istedim ama bir el hareketiyle sözümü keserek özür dilerim dedi. Ulusun içinde bulunduğu durumdan paçayı kurtarmış değiliz. Tam tersine bu barışçılığımız nedeniyle ülkenin içinde bulunduğu sosyal dram parmak uçlarında arka kapımıza kadar geldi ve şimdi de onu içeri alıyoruz. O zaman 5000 kadar göçmenin ülkenin iç kısımlarından kente geldiklerini, feci bir yoksulluk içinde olduklarını öğrendim. Ne onları nasıl eski hallerine getireceklerini biliyorlardı, ne de sorunu kent sakinlerinin öğrenmemesi için nerede saklayacaklarını. Kentin tarihinde ilk kez askeri devriyeler kritik noktalarda nöbet tutuyorlardı. Herkes onları görse de vali varlıklarını yatsıyor, sansür de basında söz edilmesine engel oluyordu. Şafak da seçkin valimizi neredeyse sürükleyerek evine bıraktıktan sonra gedikli sabahçıların takıldığı kahvaltıcı Shop Suen'e gittik. Alfonso köşedeki kulübeden 3 tane El Heraldo satın aldı. Haber sayfasında Puk takma adıyla 2 günde bir yazdığı makalesi vardı. Yazısında bana hoş geldin demişti yalnızca. Ama German resmi olmayan bir tatil için orada bulunduğumu yazdığı için arkadaşıyla dalga geçti. Söylenecek en iyi şey artık burada yaşayacağı olurdu. O zaman hoş geldin dedikten hemen sonra veda yazısı yazmak zorunda kalmazdın diye şaka yaptı German. Hem El Heraldo kadar cimri bir gazete için böylesi daha az masraflı. Ciddileşen Alfonso gazetesi için bir başka köşe yazarının hiç de fena olmayacağı düşüncesindeydi. Ama şafak ışığında başa çıkılacak gibi değildi German. 5. köşeci olacak, zaten 4 tane var. Kimse bana onları isteyip istemediğimi sormadı ki evet yanıtını verebileyim. Konu kapandı. Gerekli de değildi. Çünkü önceki gece Alfonso gazete yönetimiyle konuştuğunu, iyi olduğu ve fazla havalı davranmadığı sürece yeni bir köşe yazarı fikrinin onlara hoş göründüğünü söylemişti. Noel tatili sona erene kadar hiçbir şeyi sonuçlandıramazlardı zaten. Böylece elimde olası bir iş teklifiyle kaldım. Ama Şubat'ta bana hayır da denebilirdi. 5 Şubat 1950 tarihinde Barranquilla'da El Heraldo'da ilk makalem işte böyle basıldı. El Universal'de olduğu gibi işler yolunda gitmezse çare hazır olsun diye adımla imzalamak istemedim. Takma adı 2 kez düşünmedim bile. Septimus. Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway adlı yapıtındaki aklı bir karış havada kahramanı Septimus Warren Smith'ten esinlenmiştim. Köşenin başlığı La Girafa, Sükre'deki danslardaki tek eşlikçimin yalnızca benim bildiğim gizli takma adıydı. Bana o yıl Şubat yelleri hiç esmedikleri gibi esiyorlarmış gibi geldi. Geceleri cezalandırdıkları sokaklarda rüzgara karşı yürümek olanaksızdı neredeyse. Sabahları uyanınca konuşma konusu deli rüzgarın gece ettikleriydi. İnsanların düşlerini, tavuk kümeslerini sürükleyip götürüyorlar, çatıların çinko kaplamalarını uçuşan giyotinler haline getiriyorlardı. Bugün o rüzgarların kısır bir geçmişten arta kalanları süpürüp götürerek bana yeni bir yaşamın kapılarını açtıklarını düşünüyordum. Arkadaş grubumla ilişkim yalnızca zevk temelli olmaktan çıkarak profesyonel iş ortaklığına dönüşmüştü. Başta yazmayı düşündüğümüz konular hakkında yorumlar yapar, uzmanlık gerektirmese de unutulmayacak görüşlerimizi paylaşırdık. Benim için belirleyici olansa bir sabah Japi kahvesine girdiğimde German Vargas'ın sessizce o günün gazetesinden kesilmiş La Girafa'yı okuyup bitirmek üzere oluşuydu. Grubun geri kalanları masanın çevresinde odanın içindeki sigara dumanını daha da ağırlaştırdığı törensel bir korku içinde onun hükmünü bekliyorlardı. German bitirince tek söz etmeden, hatta bana bile bakmadan makaleyi küçük parçalara bölüp kül tablasındaki izmaritlerin ve yanmış kibritlerin arasına sıkıştırdı. Ne kimse bir şey dedi, ne de masanın havası değişti. Bu olaydan bir daha söz edilmedi. Ama tembellikten ya da aceleden birkaç satır çiziktirip de işin içinden sıyrılma dürtüsünün saldırısına uğradığım zaman aldığım o ders hala işime yarar. Yaklaşık bir yıldır yaşadığım ucuz otelin sahipleri bana aileden biriymişim gibi davranmaya başlamışlardı. O zamanlar tek servetim, tarihi sandaletlerim, duşta yıkadığım iki kat giysim ve 9 Nisan arbedesinde Bogota'nın en şık çay salonundan çaldığım deri çantamdı. O sırada ne yazıyorsam çantayı içinde yazılarımın asıllarıyla her yere götürüyordum. Kaybedecek tek şeyim de oydu. Bir bankanın çelik kasasında 7 kat kilit altında bırakma riskini bile göze alamazdım. İlk gecelerde çantamı emanet etme konusunda güvendiğim tek kişi otelin gizli kapıcısı Lasides'ti. Oda fiyatı karşılığı garanti olarak almıştı. Daktiloda yazılı karmakarışık düzeltilerle dolu sayfaları dikkatle inceledikten sonra çantayı tezgahın arkasındaki çekmecesine koydu. Ertesi gün söz verdiğim saatte çantamı kurtardım ve ödemelerimi o kadar düzenli yapmaya devam ettim ki çantamı 3 geceliğine rehin bırakmamı bile kabul eder hale geldi. O kadar ciddi bir anlaşmaydı ki bu. Bazen iyi geceler dilemekten başka laf etmeden çantamı tezgahın üzerine koyar, panodan anahtarımı kendim alır ve odama çıkardım. German uyuyacak bir yerim olmadığında bunu bilecek kadar ihtiyaçlarımın farkındaydı. Bazen bir yatak için gizlice 1,5 pezo kaydırırdı elime. Bunu nasıl anladığını hiçbir zaman bilemedim. İyi davranışlarım sayesinde otel personeliyle o kadar yakınlaşmıştım ki orospucuklar duş almam için bana kendi sabunlarını verirlerdi. Yönetimde yıldız gibi memeleri, bal kabağı kafatasıyla evin yaşamına hakim olan sahibesi Madame Büyük Catalina vardı. Yardımcısı Melez Jonas San Vicente bir saldırıda saldırganlar altın kaplamalarını çalmak için dişlerini dökene kadar pahalı bir trompetçiymiş. Böylelikle elindeki her şey alınıp da trompetini üfleyecek soluğu da kalmayınca meslek değiştirmek zorunda kalmış ve 15 santimlik aleti için Büyük Catalina'nın altın yatağından daha iyi bir yer bulamamış. Catalina'nın da ırmaktaki limanların sefil gecelerinden kurtulup 2 yıl içinde yüce madam tahtına kurulmasını sağlayacak gizli bir hazinesi vardı elbette. İkisinin de dostlarına mutluluk veren zekalarını ve cömertliklerini tanıdığım için şanslıyım. Son derece şık insanlar resmi limuzinlerle gelip beni alırken sıklıkla yatağa verecek bir pezo bulamayışımın nedenini dünyada anlayamadılar. O günlerde yaşadığım bir başka mutlu olayda taksi sürücüsü Monoguera'nın tek co-pilotu olmamdır. O kadar sarışındı ki insan albino sanabilirdi. O kadar akıllı ve sevimliydi ki hiçbir kampanyaya gerek görmeden belediye meclisi onur üyesi seçildi. Randevu evleri sokağında geçirdiği geceler bir filme benzerdi. Aklına estiği gibi dolambaçlı yollara saparak onları zenginleştirmeyi, kimi zaman da coşturmayı kendine görev bilirdi. Fazla müşteri çıkmayan gecelerini babalarımızın ve onların babalarının babalarının bizi yapmayı öğrendiği çılgın kerhaneler diyarında birlikte geçirirdik. 47. ayrımın sonu. Sayfa 413.